neyse adımız ile
yemek.
Hayatın sesleri. Evet, başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesli Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Thank you.
insan. Dostlar dinle.
Onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Diyetisyen doktor Sayın Yeter Çelik bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün filizlendirmeden söz edeceğiz. Evet. Geçtiğimiz günlerde detoks'tan söz etmiştik. Sağlıklı beslenmeye ilginin artmasıyla her geçen gün yeni şeyler keşfediyoruz. Hayatımıza yeni şeyler giriyor. Bunlardan biri de filizlendirme. Nedir filizlendirme? Neler söyleyeceğiz? Bu kadar popüler olmasının nedeni nedir?
Şimdi bizim tohumlarımız nedir? Kuru baklagiller, nohut, fasulye, mercimek. Bunun yanında yağlı tohumlar, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, tahıllar. Bunlar adı üstünde de tohum. Bir bitki haline gelmesine biz aslında filizlendirme diyoruz.
Evet.
Şimdi bu filizlenme olurken, o tohumdan yeni bir canlı ortaya çıkarken yapısında bir sürü yeni bileşen oluşuyor. Bununla birlikte yeni enzimler oluşuyor.
Bunlar, sağlığımıza faydalı bileşenler, enzimler.
Şimdi şöyle, bitkiyi canlandırıyorsa, bu kadar ona canlılık katıyorsa demek ki çok önemli. Ve hani bu bileşenleri biz o haldeyken vücudumuza alırsak ciddi anlamda biz de ondan faydalanmış oluyoruz. Aslında ödünç almıyoruz da gerçekten onun canlılığından faydalanmış oluyoruz bir nevi. Ve dolayısıyla onlar türünü devam ettirmek için böyle bir yol izliyor. Biz de en azından onların o canlılığından faydalanmış oluyoruz. Hı hı. Peki bunların faydası ne oluyor? Biz bu haldeyken vücudumuzu aldığımızda besin değerleri çok artıyor. Mesela nohutu protein değeri çok artıyor. Demir değeri çok artıyor. Diğer taraftan yine mercimeğin protein değeri, demir değeri çok artıyor. Hı hı. Ve besin değerini artırmış oluyoruz. Yine yağlı tohumlarda bademin E vitamini içeriği çok artıyor. Yani antioksidan içeriği artıyor. Ve biz bunları vücudumuzda özellikle aldığımız zaman daha fazlasıyla biyo yararlılığını hissetmiş oluyoruz.
Peki evde uygulanabilir bir yöntem mi?
Bunu nasıl uygulayabiliriz? Tabii ki çok kolay bir şey. Şimdi bizim bu tahılların kendisini koruma, yani tohumların kendisini koruma kalkanı var. Buna da fitik asit diyoruz. Bu fitik asit vücuda girdiği zaman midede ve bağırsakta özellikle parçalanması gerekiyor. Çünkü parçalanmazsa biz bunu, bizdeki kalsiyumu, demiri, çinkoyu ememiyoruz. Onlara bağlanıyor ve atıyoruz. Şimdi evde pratik olarak nasıl yapacağız? Bu aslında bağırsaklarımız da bizim o fitik asidi parçalıyor. Bizim onun o bağırsakta yaptığı durumu evde yapmış olacağız. Yani laktik asit bakterilerini bir nevi evde de üretmiş olacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? İki şekilde olabiliyor. İlk önce biz 24 saat suda bekletiyoruz. Bu tahıllardan hangisini istiyorsak. Mesela nohut yapacağız ya da mercimek yapacağız.
Ne kadar ne istiyorsak. Kadar,
evet, yani bunu yapıp uzun süre saklayabiliyoruz. Fazla miktarda yapabiliriz. Onu böyle derin bir kabın içerisine koyuyoruz. Suyu koyuyoruz. 24 saat bekletiyoruz. Sonrasında 24 saat sonrasında da suyunu atıyoruz. Tekrar ya kefirli su ya da peynir altı suyu ekleyerek bir 24 saat daha bekletiyoruz. Yani laktik asit bakterilerini, bağırsaklarımızda doğal olarak bulunan laktik asit bakterilerini biz dışarıdan bu şekilde sağlamış oluruz. Yani ön bir işleme tabi tutmuş oluyoruz. Evet. Ve bu şekilde 24 saat sonrasında o fitik asiti bu kefirin içerisinde ya da peynir altı suyun içerisindeki bakteriler parçalıyor. Ve biz onu vücudumuza aldığımız zaman, yediğimiz zaman bağırsağı zaten hazır bir şekilde ulaştırmış oluyoruz. Hı hı. Çünkü çoğu kişinin bağırsağı, midesi de çok da sağlıklı değil. Bağırsakta mesela bu laktik asit bakterileri çok yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla bunu yapmak o kişilerde çok fayda sağlıyor. Yine tohumların bu şekilde yapılması, yani badem, fındık gibi tohumların bu şekilde yapılması çocuklarımız için de çok çok önemli. Onlar çok seviyorlar çünkü. Ve onların tüketimi açısından da çok kolaylık sağlıyor. Bir de hani daha önceden de Duyduğumuz başka filizlendirme yolları da vardır. Hani bu pamuk içerisine koyarız.
Ortaokul, ilkokul sularında yaptığımız.
Evet, evet. Aslında onun aynısı. Yine 24 saat ilk önce suda bekletiyoruz. Arkasından biz onu ıslak pamukların arasında kapalı bir kapta oda ısısında yine 24 saat tahıldan tahıla değişebiliyor. Bazıları 12 evet. saat, bazıları 1,5 gün yani, değişebiliyor.
Peki bekleme süresi 24 saat midir?
İlk 24 saat ıslatma süresi.
24 saat. Ondan sonraki 24 saatte bekleme süresi.
Bekleme evet. süresi oluyor. Dolayısıyla bu ama tahıldan tahıla değişiyor. Mesela nohutun 1,5 günde filizleniyor. Ya da yine mercimek 1 günde filizleniyor. Kinoa'ya da yapabiliyoruz mesela biz bunu. Kinoa'nın besin değerini daha da, protein değerini daha da artırmış oluyoruz. Dolayısıyla evet. bunu da hatta daha kısa süre 2 ila 4 saat suda bekletiyoruz. 12 saatte bu çimlendirme dediğimiz pamuk arasında ya da kağıt havlu arasında beklettiğimiz zaman yine o çimlenmeyi sağlamış oluyoruz.
Peki pişirilerek mi tüketilmesi gerekiyor?
Aslında bekletme süresini uzatırsak, mesela mercimeğin bekletme süresini uzattığımız zaman bayağı yumuşak, salataya direkt atabileceğimiz bir forma geliyor. Yani böyle bir uç çıkartıyor, dallanıyor, evet. budaklanıyor hatta. Ve yerken de böyle ekşimsi bir tadı oluyor. Dolayısıyla onları direkt salataya atabiliriz. Yoğurda karıştırabiliriz. Bizim diğer taraftan pişirebiliriz. Yani ben de gene evde nohutu ya da fasulyeyi pişirirken bu kefirli su ya da peynir altı suyunda biraz bekletme yoluna gidiyorum. Hem daha kolay pişiyor, hı hı. hem de sindirimi çok daha kolay, lezzeti evet. çok daha kolay, güzel oluyor.
Evet. Hem besleyici aslında hem de detoks etkisi var galiba,
tabii
değil mi?
Tabii ki. Şöyle, gerçekte bizim detoks yapan organımız karaciğerdi ve karaciğerin detoks yapması için bir sürü ekstra dışarıdan maddiye ihtiyacımız vardı. Bunların başında hep lahanalar vardı. Hı hı. Bahsetmiştik geçen hafta. Renkli, bol renkli antioksidan sebzeler vardı. İşte bunlardan biri de aslında dediğimiz fermente besinler bir hı hı. anlamda. Ya da filizlendirilmiş besinler. Hatta bir de çimlendirme var. Ve çim suyu içme gibi bir takım uygulamalar var. Biz bunlarla fayda sağlıyor muyuz? Gerçekten faydalı mı? Bunları nasıl yapıyorlar? Evet. Biraz önce dediğimiz filizlendirilmiş tahılları bu sefer ekiyorlar. Hı hı, hı. Hemen çimler çıkıyor. Onları böyle kesiyorlar. Ondan sonra da katı meyve sıkacağında sıkabiliyorlar. Evet. Ya da bir takım soğuk sıkım çeşitli aletlerle sıkıp suyunu içebiliyorlar. Nedir artı özelliği? Çok ciddi anlamda klorofil içeriyor. Ve çok iyi bir antioksidandır. Yani ben şimdiye kadar danışanlarıma çok çim suyu önermedim doğrusunu söylemek evet. gerekirse, ama yapılan uygulamalar var ve mantığı da bunun üzerine kurulu aslında.
Peki gençler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler, herkes tüketebilir mi bunu?
Filizlendirme evet. kesinlikle tüketebilir. Ve hatta yaşlarda çok daha iyidir. Çünkü yaşlıların gitgide mide enzimleri azalır. Hı hı. Ve hani biz filizlendirdiğimiz zaman bunların yapısında enzimler daha da artıyor. Yani hı hı. biz midemizde pankreastan üretilen enzimleri kullanıyoruz. Onlar da zaten hazır sindirilmiş halde geliyor. Dolayısıyla fazla enzime de ihtiyaç duymuyor. Evet. Ve bizim besin olarak daha fazla fayda hı hı. görmüş oluyoruz.
Evet. Aslında filizlendirme ile arınıyoruz belki. Detoksla da tazeleniyoruz.
Evet. Yani hem filizlendirme, detoksla da tazeleniyoruz. Aslında bir yandan da yenileniyoruz, tamir ediliyoruz. Vücutta bir sürü inflamatuar olay yaşanıyor. Ve biz bunların gerçekten o anti-inflamatuar besin leri daha da kuvvetlendirmiş oluyoruz. Ve yapalım diyoruz. Yani başta kim uğraşacak? 24 saat ona uğraş, 24 saat beklet. Baştan yapmak en güzeli. Bunları nasıl saklayacağız peki? Bir o yönü de önemli. Buzdolabında 3 gün çok rahat saklanabiliyor. Hı hı. Küflenmemesi çok çok çok önemli. Küflendiği zaman direkt atıyoruz.
Evet.
Küçük küçük ayırıp buzluğa atabiliriz ve buzluğa attığımız zaman istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hiç de problem evet. yaratmıyor. Evet. Ve hani yoğurda katabiliriz. Bildiğimiz çorbalarımıza katabiliriz. Çorbalarımızdaki kuru baklagilleri bu şekilde yapabiliriz. Çünkü hem biraz önce bahsettiğim fitik asit hem de lektin dediğimiz yine o tohumların kendini koruyan bir madde var. Onları biz bu fermentasyon ya da filizlendirme işlemiyle, ön işlemle çok güzel uzaklaştırıyoruz, azaltıyoruz ve hani daha besin değerini artırmış oluyoruz.
Evet, şimdi özellikle baharın gelmesiyle birlikte, doğanın uyanışıyla birlikte vücudumuzu da uyandırmak aslında bu anlamda harekete geçirmek gerekiyor galiba.
Kesinlikle, değil kesinlikle. Mi? Doğanın uyanışı bizim uyanışımız ve birleştiği Hı-hı. zaman herhalde hem sağlık hem mutluluk hem de keyifli dönemler başlıyor.
Evet. Peki kilo vermemize etkisi var mıdır acaba bunların?
Kilo vermemize etkisi şöyle. Biz karaciğerimizi gerçekten ciddi anlamda detoks kapasitesini artırırsak, diğer taraftan pankreasımızın yükünü alırsak, kilo vermede dönen çarkın takıldığı yerlerdir bunlar. O çarkın bir nevi yağlanmasını sağlamış oluyoruz. Hı hı. Yani o çarkı yağlanmasını sağlamak da hem besin değeri yüksek yiyecekler hem de en optimum şekilde faydalanmaktır bu besinlerden. En optimum nasıl faydalanabiliriz? Bu da yeni bir şey değil aslında. Çok önceden yapılıyordu ama yeniden gündeme geldi. Artık öyle bir çok önceki dönemlerde yapılan uygulamalar yeniden gündeme geliyor. Çünkü insanın dünyaya geldiği zamandan beri hayatta kalması için bir sürü şey yapması lazım. Bunlardan biri de aslında bu bitkilerin de hayatta kalma yolu filizlenme, biz de ondan faydalanmış oluyoruz.
Evet, dolayısıyla hem besleyici hem de vücudumuzu yeniden harekete geçirmek için yapmamız gereken, özellikle baharla birlikte çok da güzel uygulanacak bir yöntem. Revaçta olmasının sebebi de bu galiba.
Evet, küçük Buyurun. Bir ek yapabilirim. Lütfen. Bazı bizim de kültürümüz artık yavaş yavaş girmiş. Mesela biraz önce kinoa'dan bahsettim. Hı hı. Chia tohumu ya da keten tohumu da çimlendirilebiliyor.
Onu da aynı şekilde mi yapıyoruz?
Aynı şekilde, ama onların suda bekletme süresi, başta suda bekletip arkasından diğer ikinci suda bekletme işlemine hiç gerek yok. Yalnız kabı çok önemli. Çünkü onlar yapışkan olduğu için evet. porselen kaplarda yapılması gerekiyor.
Evet. Yani, aslında hepsinin belki porselen kapta olmasında evet, fayda güzeli, var değil mi?
Evet, en güzeli. Yani plastik kaplarda yapılmaması çok çok önemli.
Ya da cam kaplarda belki.
Ya da cam kaplardan çok cam da olabilir ama muhakkak güneş görmeyecek şekilde ve mümkün olduğu kadar oda ısısında direkt ışık gelmeyecek şekilde ayarlanması gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yeter Çelik, yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Bu konuda da bilgilendirdiğiniz için bizi sağ olun, var olun diyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, diyetisyen doktor Sayın Yeter Çelik Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ne sordun ne
15.27 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Mutfak şefi ve yazar Sayın Ömür Akkor telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ediyoruz efendim, sizler nasılsınız?
Her şey yolunda, çalışıyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz efendim.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizlere
evet, biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi Türk Oftalmoloji Derneği ve bir ilaç firmasınca şeker ve sarı nokta hastalığına bağlı oluşan görme kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bir çalışma yaptınız göz sağlığına evet. yönelik. Bu çalışmadan birazcık söz eder misiniz Sayın Ömür Akkor?
Tabii, şöyle biraz bahsedeyim size. Bizim de şunu biliyoruz, bilim ve tıp olarak yediklerimiz birçok hastalığın çaresi. Bizim de bu kitaptaki amacımız özellikle sarı nokta ve şekere bağlı göz hastalıklarında düzenli beslenmeyle hastalıkların önüne geçilebildiği. Ama hangi maddelerin, hangi tetkilerin içinde olduğu ise biraz karışık. Bunu bir ilaç perspektif gibi yazmak yerine bir yemek kitabı gibi yazmayı tercih ettik. Bahsettiğiniz ilaç firmasıyla beraber güzel bir yemek kitabı çıkarttık. Bu yemekte göze iyi gelen besinlerle hazırlanmış çeşitli tatlı, yemek, çorba ve salata tarifleri var.
Evet, şimdi gözün tabii pek çok rahatsızlıkları var. Hangi rahatsızlıklara, hangi yiyeceklerin iyi geldiğine dair nasıl bir çalışmayla ortaya çıktı bu yiyeceklerin belirlenmesi?
Yani, biz özellikle sarı nokta hastalığı ve şeker üzerinden çıktığımız için daha çok retina bölgesindeki göz hastalıklarına tarifler yazabildik. Ama gene de birçok setin içindeki proteinler ya da vitaminler gözün birçok yerine iyi geliyor. Mesela hepimizin bildiği havuç, bunlardan bir tanesi. Hem yanı sıra ananas, yumurta, proteinli ürünler göz sağlığını korumak için çok önemliler. Biz sadece tariflerde bunları birbiriyle eşleştirmeye hem lezzetli hem de Türk damak tadına uygun tarifler yapıp hem de tedaviye yönelik uyarılar vermeyi düşündük ve tarifleri de bu şekilde oluşturduk içinden. Ve her tarifin altına da göze iyi gelen kısmıyla alakalı notlar düştük.
Ne güzel. Şimdi kimlerle yaptınız bu çalışmayı? Kimlerden destek
tabii,
aldınız?
İlk önce tabii Türk Oftalmoloji Derneği'ndeki yönetim kurulundaki hocalarım, yani Türkiye'nin birbirinden kıymetli göz hocalarıyla beraber hem bir diyetisyen uzmanımız hem de ben yemekleri yapan kişi olarak 20 kişilik ekip kurduk ve bu 20 kişilik ekip bütün bu kayda aldığımız yemekleri denetledik ve daha sonra da bu tarifleri onaylayıp kitabı bastık.
Evet. Evet. Evet. Aynen. Kaç yıllık öyle. Bir çalışmanın sonucu efendim bu?
Yani toplam projenin başlamasıyla kitabı çıkması arasında aşağı yukarı bir yıl kadar geçti. Biz bu arada tarifleri denedik ve hepsinin lezzetinin bizim damak tadımıza uygun olması gerekiyordu ki denebilsin. Yanı sıra da kolay bulunan malzeme olması gerekiyordu. Yani hem halkın ulaşabileceği malzemelerle hem de halkın damak tadına göre bir şeyler hazırladık. O yüzden mesela doğrulu bir salata hazırladık. Lor peyniri içinde bulunduğu kalsiyum ve protein kaynağı sebebiyle göz için bir şifa sebebi. Bu yüzden de lor peyniri de oldukça kullandık. Bizim marketlerdeki en uygun peynirlerden bir tanesi.
Evet.
Onun haricinde havuç çorbası, brokoli çorbası, bal kabağı çorbası çoğumuzun bildiği gibi bir meyve değil, aslında bir sebze. Ve içinde bulunan bu A vitamini, beta karoten de çok kuvvetli bir göz ilacı gibi. O yüzden bal kabağı çorbası, bal kabağı ile alakalı birkaç yemek tarifi ekledik. Bilindiğinin aksine çok küçük bir şeker miktarı var bal kabağının sebze olduğu için. O yüzden de bu konulara da uyarılar yazdık. Ananas gene keza içinde resveratrol diye bir malzeme var. Bu içerik de göze çok iyi geliyor. Ananası birkaç malzeme olarak kullandık. Onun haricinde gündelik yemekler, siyah üzüm suyu, türlü, güveç, bol sebzeli şeyler, zeytinyağlı yemekler, kuzu etli şirketi bostan, ki şirketi bostanın içinde de sipariş giderici, antibakteriyel ve antitumoral etkileri olan bir bitki şirketi bostan. Bu da göze çok iyi geliyor. Her bitkinin içeriğine göre çeşitli tarifler yazdık.
Peki bunları ne kadar süreyle kullanmaları gerekiyor acaba?
Ya şöyle, yani biz bunu bunları aslında damak tadına göre çeşitlendirip yavaş yavaş beslenmekte almamız gerekiyor. Yani mesela biz tarzaliyeyi senede bir kere yiyoruz. Somonu senede belki bir iki kere yiyoruz. Bizim amacımız burada ilk önce kendi beslenme düzenimizi bozmadan arada haftada bir öğüne, ayda bir öğüne bu reçeteleri koymak. Daha sonra işte toplam 6 aylık bir süre içinde yavaş yavaş beslenmenin %50'sini buraya kaydırmak. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bir anda yemek düzeninden vazgeçip onun yerine başka bir listeye pek uymuyoruz. O yüzden de ağır aylar diyerek ve bunu belirleyerek, dinleyerek 6 ay içinde, 1 yıl içinde beslenmenizin %50'sini buna göre ayarlamayı düşündük.
Peki tedavideki sonuçlar doğrultusunda ki çalışmanın sonucunda neler çıktı ortaya?
Tabii. Şimdi göz hastalıkla ilgili ben uzman değilim ama şunu söyleyebilirim. Göz bakılması gereken, dikkat edilmesi gereken, ilaçları zamanında kullanılması gereken bir organ. Ve kaybettiğimiz zaman da geriye dönemiyoruz. O yüzden de bizim bu tariflerde bütün bu göz ilaçlarının yanı sıra gözü destekleyen gıdalar bulunmasının sebebi de aslında bir düzen, bir sistem, bir plan içine girmesi. Yani gözümüze bakmak gerektiği, zamanında ilacımızı, iğnemizi olmamız gerektiği ve beslenmemizi de seçmemiz gerektiğini aslında hedefledik.
Evet. Peki şimdi kitaba nereden nasıl ulaşabilirler? Şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Gözleriyle ilgili problemler yaşayanlar. Evet. Bende de bu sorun vardı. Acaba neyi ne kadar yesem düzelir diye.
Tamam, bu kitabı Türk Oftalmoloji Derneği'nin internet sitesine girerek bulabilirler. Onun haricinde dernek ve ismini vermediğimiz son ilaç firması basıp aynı zamanda hastalara dağıtmak amacıyla da
Kitabı İlerce, ücretsiz mi dağıtıyorsunuz efendim? Bir ücreti efendim, var mıdır? Kitabı
hayır,
ücretsiz.
Hayır, tamamen ücretsiz.
Evet.
Herhangi bir ücret talep etmiyoruz bu konuda.
İsteyen herkese ulaştırabileceksiniz bu anlamda.
Tabii ki. Zaten bilgisayarlarına ya da telefonlarına da indirebilecek halde internet sitelerinden. O yüzden de çok çabuk ulaşabilirler de bir an önce bu yemek düzenleri konusunda alışkanlık kazanabilirler.
Evet. Efendim çok önemli, çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ediyoruz bu çalışmanızı bizlerle, Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun bizlerle birlikte olduğunuz için Sayın Ömür Akkor. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
Ben teşekkür ediyorum yayın için. İyi günler.
Biz teşekkür ediyoruz. Mutfak şefi ve yazar Sayın Ömür Akkor, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Şimdi yine müzik diyoruz sevgili dinleyenlerimiz.
Yüzüme bu türlü bakmayacak.
olacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.
Türkiye'de saatlerimiz 15.38'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin bugünkü son stüdyo konuğuyla sizleri tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mücahit Taha Özkaya bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ülkece çok sevdiğimiz zeytinden söz edeceğiz bugün. Ağaçlar büyük bir özenle büyütülüyor belki ama özellikle ve Ege ve Akdeniz'de görüyoruz galiba. Ekolojik dengenin devamlılığı açısından da çok önemli bir meyve zeytin.
Evet.
Deyip sözü hemen size bırakacağım ben. Buyurun.
Evet, zeytin ağacının ana vatanı ülkemiz. Yukarı Mezopotamya dediğimiz Güneyde Anadolu bölgesinde içine aldığı bölge zeytinin ana vatanı. Buradan yayılmış dünyaya. Akdeniz kuşağını takip ederek İspanya'ya kadar, Mısır üzerinden Kuzey Afrika'ya kadar, işte İran üzerinden de Çin'e kadar yayılmış. İlk kültür alınış da bu dönemde, bu bölgede oluyor. Buradan başlıyor. Yayılmış ama biz zeytinin değerini bilmemişiz. En fazla zeytin ağacı üreten ülke İspanya. Yaklaşık dünyada üretilen 3 milyon ton zeytinyağının %50-51'inden fazlasını İspanya tek başına üretiyor. Bunu İtalya takip ediyor. Ondan sonra Yunanistan, Tunus, Türkiye. Türkiye 5. sıradayız. Bizi Suriye, Fas, Cezayir, Portekiz 10 tane ülke.
Şimdi tabii çok farklı bölgelerde. Akdeniz dolayısıyla kuşağı. Toprak açısından çok seçici değil herhalde, değil mi bu anlamda baktığımızda? Kuraklık arazide de yetişebiliyor.
Zeytin ağacının hiçbir şeyi yoktur.
Seçiciliği
yoktur. Sadece -7 derece düşük sıcaklık, bir de taban suyundan nefret eder. Yani yerden toprağın altındaki su seviyesi biraz yukarıya yakın olursa ondan nefret eder, ölür.
Evet.
Sahra çölünde Tunus'ta 25 metre 25 metre aralıklarla zeytin ağacı dikilir. 150 milimetre yağışın olduğu yerde. Yani kurakta, tuzlu toprakta, tuzlu suyla solunabilecek, özellikle İçi boşalsa bile yaşayabilen, 3000 yıl yaşayabilen bir ağaç bu. Böyle ölümsüz bir ağacın, ölümsüz bir meyvesi ve ölümsüz meyvenin de içinde iksirler var. Zeytin meyvesi aslında bir eczane deposu.
Evet, o zaman birazcık onlardan söz edelim.
Neler var? Antioksidanlar var. Öyle antioksidanlar var ki oleaşantal dediğimiz veya oleagantal denilen, kanser için bir numaralı ilaç olarak kabul edilen maddeler var. Sekoalin var. Sekoalin köpek balığın kıkırdağında bulunan, köpek balığın kanser olmasını engelleyen bir madde. Evet. Oloropin var, antioksidan olarak saflaştırılmış ilaç olarak Amerika'da satılıyor.
Onun için her gün mutlaka 3 tane 5 tane yememiz gerekiyor.
Zeytin meyvesinin bu içindeki sağlık bileşenlerinin bir kısmı suda eriyen, bir kısmı yağda eriyenlerdir. Sofralık zeytinde natürel işlendiği zaman bu antioksidanların bir kısmı zeytin meyvesinin içine kalırken, zeytinyağını işlediğimizde zeytinyağının içine geçer. Zeytin meyvesindeki yağda eriyen polifenoller adlandırılan bu grubun içindekiler sağlık bileşenleri zeytinyağın içine aktarıldığında zeytinyağımız olur bir ilaç.
Evet.
Peki dünyada ne kadar bu miktarda ilaç üretimi var? Çok az. Ülkemizde ne kadar? Çok az. Son zamanlarda başladık bunu üretmeye. Şimdi zeytinyağı bir yağ bitkisi midir? Hayır, değil. Niye? Çünkü dünyada üretilen bitkisel yağ miktarı 194 milyon ton. Bunun sadece 3 milyon tonu zeytinyağı.
Evet.
3 milyon ton zeytinyağını 3 milyar litre eder. Adam başı 10 litre verseniz 300 milyon olsa yetecek kadar zeytinyağı var. Peki zeytinyağı üreten ülkeler 10 tane olduğuna göre bu 10 ülkenin nüfusu, yani %95'ini üreten 10 ülke. Bu ülkelerin nüfusu yaklaşık 500 milyon. 300 milyon zeytinyağı, yani 3 milyon ton evet. zeytinyağı 300 milyon nüfusa yetecek kadar ancak da biz 500 milyon nüfusluyuz. Bu 10 ülke dünyada üretilen zeytinyağının %75'ini tüketiyor. Peki dünyanın geri kalanı ne ya? Sadece %25'ini tüketebiliyor. Yani bugün herkesin zeytinyağı yedirme şansımız yok. Oysa ki zeytin meyvesinin içinde o sağlık bileşenini ben alıp zeytinyağının içine aktarırsam şu şişe bir ilaç olur. Bununla birçok kanser hastasının iyileşmesine yardımcı olduk. Yapılmış o kadar çok çalışma var ki, yazılmış kitap var 1500 sayfa, zeytinyağı ve sağlık diye.
Ama onu da çok iyi ayırt etmek gerekiyor galiba. Çünkü siz az önce stüdyomuza girmeden o getirdiğiniz şişeden bize tattırdınız. Gerçekten tatması da çok farklı, lezzeti de çok farklı.
İşte bunların hepsi eğitim. Konu çok yeni. Yaklaşık 10-15 yıllık bir konu. Biz zeytin çalışanların hepsi, biz sanıyorduk ki zeytin meyvesinin içindeki yağ asidi, işte oleik asit falan filan derken birdenbire karşımıza polifenoller çıktı. Bu kadar önemli bir ürünü biz çöpe gitmesine sebep oluyoruz. Ben aynı zamanda Uluslararası Zeytin Konseyi Danışma Kurulu üyesiyim. Bunları orada da anlattım. Kalite önemli, kaliteyi ön plana çıkarmamız ve sağlık değerini ön plana çıkarmamız gerekir dedim.
Evet.
İşte bu nedenle Türkiye'nin gitmesi gereken yollardan bir tanesi bu.
Evet.
Sağlık için zeytinyağı üretip, zeytinin anavatanında olduğumuz için zeytin gen kaynaklarımızın özelliklerini bilip, örneğin bir çalışmamızda bulmuştuk. Antalya'nın tavşan yüreği zeytin çeşidinin oleaj antal seviyesi diğerlerinden 10 kat fazlaydı. Niye ben bunu tespit edip ortaya koymuyorum ve şişenin üzerine bu oleaj antal, oleaj antal şu hastalıklara iyi gelir deyip böyle bir etikette Çin'e 100 euroya satmıyorum.
Neden?
Niye yapmıyorum bunu?
Evet.
Demek ki Türkiye bir yolu çizmeli. Litresi 100 euroya ilaç satmamın lazım.
Peki bununla ilgili bir yasa yok mudur?
Yok, şu anda herhangi bir şey yok. Ama bunları çalışmayla ortaya koymamız gerekir. Bunun için de ARGE yapmamız lazım. Onun için de ARGE mevzuatımızın değişmesi lazım falan filan. Bir sürü problemler var. Onları engelleri aşabilirsek inşallah bu kendi ülkemizdeki zeytin gen kaynaklarımızın, mevcut çeşitlerimizin bu şekilde hangi sağlık bileşen açısından zengin olduğunu bulup ortaya çıkarıp bunların üretimini teşvik edip o üretimlerde de bizim söylediğimiz şekilde yüksek kaliteli zeytinyağlar, yani polifenolü yüksek zeytinyağlar üretimi sağlamak, bunları özel ambalajlara koyup böyle küçük şişelerin içinde üzerine yazarak sağlık için zeytinyağı, yemek için değil. Havayla temas ettirmeyin, ışık görmesin, sıcaklık görmesin, su görmesin, plastik görmesin deyip
ilaç saklar gibi.
İlaç satar gibi.
Evet.
Türkiye 200 bin ton zeytinyağı üretiyor. Türkiye'nin 2 milyon ton bitkisel yağ ihtiyacı var. Bunun 1,5 milyon tonunu ithal ediyor. 200 bin ton zeytinyağının 150-160 bin tonunu tüketiyoruz. 200 bin ton zeytinyağının %10'unu ilaç diye üretip satarsam 20 bin ton. 200 milyon euro ediyor.
Ki bizim böyle bir potansiyelimiz var.
Aynen. Evet. 1 milyar TL bir ihracat zeytinyağından sadece. %10'u ürettiğimiz zeytinyağının %10'unu bu şekilde üretirsek. Bunlar ülke imajı için gerekli ve pazar bulmak için gerekli. İşte bunların üzerine oturup çalışmak. Aynı şey sofralık zeytinyağı için geçerli. Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisiyiz, en büyük tüketiciyiz. 2,5 milyon ton yaklaşık bir sofralık zeytin üretimi var dünyada. Bunun 500 bin tonunu İspanya yeşil zeytin olarak. Bunun yaklaşık 450 bin tonunu Türkiye siyah zeytin olarak. Bizi takip eden Mısır var. Yaklaşık o da 400 bin ton siyah zeytin. Ne etti? 3 ülke dünyada üretimin 100, yani 1,5 milyon tonunu bu 3 ülke yaptı. Geri kalanlar 5 tane daha ülke bitti.
Evet.
Peki sofralık zeytin nerede
kullanılıyor? Aslında neye sahip olduklarımızın pek farkında değiliz
aynen,
galiba.
Evet. Aynı söyledim. Rakamları doğru okumak gerekiyor. Hı-hı. Tabloları iyi bakmak lazım. Üretim, ithalat, ihracat. %25'ini ithal ediyorsun. İhraç ediyorsun. Ürettiğini %25. Sofralık zeytinde de aynı. Dünyada üretilen 2,5 milyon ton sofralık zeytinin %25'i ancak dış ticarete konu oluyor.
Evet.
Demek ki dünya tanımıyor. Peki ben nasıl tanıtırım? Ben tuzlu siyah zeytinimi, natürel siyah zeytinimi, ki en doğal olanlardan bir tanesi, aynı şekilde natürel yeşil zeytinimi, tanıtabilmenin yolu bunu zeytin olarak satmak değil. Bunu bir paket olarak satmak.
Nasıl yapacağız onu?
Turkish breakfast.
Evet.
Turizm Bakanlığı'nda bir çalıştay yaptığımızda bu onu ortaya koymuştuk. Çünkü İspanyollar Spanish breakfast adı altında bir konsept sattılar. Halen de satıyorlar. Çünkü onlar sabah kahvaltında zeytinyağı ve ekmek
tüketiyorlar.
Bu ikili kombinasyon. Biz ne yapacağız? Zeytin, ekmek veya simit, çay.
Evet.
Yani zeytin, simit, çay üçlü kombinasyonu. Otellerde, turizm sektörlerinde, diğerlerde, her yerlerde bir set olarak hazırlarsak, biz bu seti pazarlarsak, o zaman zeytin tüketimini arttırabiliriz. Ama zeytini tek başına tüketiremeyiz.
Böyle bir öneri yaptınız.
Turizm Bakanlığı'na yaptınız. Çalıştay'da çıktı ortaya mı?
Sonuç mu bekliyorsunuz?
İyi ki bekliyoruz.
Evet.
Yani bir şeylerin olması için. Hadi gelin bakalım bunun yönetmeliğini hazırladım. Şunu yapalım, şöyle yapalım, şunu unutalım. Bunlar bekleniyor ama ortalıkta bir şey yok henüz.
Evet. Umarız olur. Umarız İnşallah. Olsun. Çünkü gerçekten farkında olmamız gerekiyor artık bazı şeylerin. Çünkü sağlığımıza yararlı dedik, faydalarından söz ettik. Aslında anlattıklarınız doğrultusunda baktığımızda zeytin ağacı hayat demek aslında aynen ülkemiz öyle. Için aynen değil öyle. Mi?
Aynen öyle.
Yani i̇şte zeytin, onun için de sahip çıkmamız gerekiyor galiba.
Mesela zeytin ağacı hayat. Niye hayat? Çünkü zeytin ağacının yaprağında bulunan antioksidanlar şeker ve tansiyonu iyi geliyor. Zeytin yaprağını ekstrakt ediyorsunuz. Antiviral, antibakteriyel özelliği var. Edremit'te bir üretici ekstraksiyonunu ve iç çamaşırını bununla boyadı. Ve askerler için antifungal etkili, antibakteriyel etkili çamaşır yaptı. Bunların hepsi zeytin ağacından.
Evet. Kökünden ki ömrü çok uzun. Seçici değil toprak açısından hiçbir az şey önce yok. De bahsettiğimiz gibi ve bu anlamda da çok şanslı bir ülkeyiz. Hem aynen Ege'de öyle, hem Akdeniz'de yetişiyor.
Çok şanslı.
Evet, evet.
Yani biz kazana düşmüşüz ama farkında değiliz kazanın içindeki gerçek nedir diye. Bunun için gerçek zeytinyağı üretmemiz gerekiyor ve bunu da ilaç olarak satmamız gerekiyor dünyanın her yerine.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Bizleri bu konuda aydınlattığınız, bilgilendirdiğiniz için.
Bir dahaki sefere tadım etkinliğini anlatırız.
Zeytinyağının tadım etkinliğini.
Zeytinyağının tadımı. Hı-hı. Çünkü Ankara'da bir tadım laboratuvarı kurduk. Tadım paneli.
Herkes tadabiliyor mu?
Tabii Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi olarak eğitim amaçlı.
Evet çok güzel. O zaman ondan da söz etmek dileğiyle tabii. diyelim. Ve bugün için çok teşekkür ederim
Rica
size.
Ederim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Mücahit Taha Özkaya bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Sevgili dinleyenlerimiz bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için siz sevgili dinleyicilerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente beklediğimizi hatırlatırken her zaman olduğu gibi bir müzikle veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
köprüsü, Alabadi köprüsü. Orada başladı bitti şu garibin öyküsü. Alabadi köprüsü, Alabadi köprüsü. Orada başladı bitti şu garibin öyküsü. Karşıki aşiretten bir kıza gönül verdi. Aşk uğruna her gün o köprüye giderdi. Siirt'in dağlarında uçan kuşu bulurdu. Fatma'yı okşadıkça öyle sükun bulurdu. Oh garibim oh, oh garibim oh. Aşkın karşısında karar hakkı şehdeydi Fatma'nın babasında. Katı ve insafsızdı bu aşkın karşısında. Kararıydı zalim şey onları öldürmeye. Yine bir seher vakti pusu kurdu köprüye. Tabancalar patladı sevgililer susmuştu. Malabadi köprüsü aşka mezar olmuştu.
Sesleri.